Ayrım 16.
Yarın Katuskiler'de küçük bir konferansımız var. Ne konferans? Gorki'nin ajanı Parvus'un dolandırıcılığına ilişkin kanıtları gösterecek. 70. Mektup, Berlin, Freidnew, 27 Kasım 1905. Polis şerhi. Hotel Victoria'ya gönderilmiş zarfı ile birlikte yukarıdaki posta damgasına havi ve aşağıdaki bölümleri de içerir lehçe mektuplar. Munio'dan 3.30'da bir kahvede buluştuğunuza ilişkin kart gelince seni çok merak ettim. Güvenliğini ve sağlığını. Bu sabah bir tomar mektup geldi. Bazıları Wurm, Möhring, Henrietta Holtz, Warworth için kutuluyorlar. Dipnot. Henrietta Roland Holst. Hollanda işçi hareketinde çalışmıştır. Lüksemburg'un yakın dostudur. 1935'te Lüksemburg'un yaşam öyküsünü yayınlamıştır. Sezernya Wonsnorowska'dan bir mektup var. Mendelssohn hakkında bir sürü masal, yoksa gerçek mi bunlar, anlatıyor. Dipnot. Stanislaw Mendelssohn, 1858-1903, ilk Polonyalı Marksistlerden. 1884'ten sonra İsviçre'de, Fransa'da ve İngiltere'de sürgün olarak yaşamıştır. Polonya Sosyalist Partisi'nin PPS kurucularından olup sonra ayrılmıştır. Mendelssohn'un Paris'te PPS karşıtı ilerici bir ulusal parti kurduğunu, raporunu hazırladığını, yakında Varşova'ya gideceğini söylüyor. 71. Mektup, Berlin, Freidnew, 28 Kasım 1905, polis şerhi. Benim altın diyodyum diye başlayan ve yazarının Warworth'ta bir konferansa katılışını anlattığı aşağıdaki bölümleri de içerir lehçe mektuptur. Kongre için bildirimi oteline ya da oteline çok sık uğramıyorsun diye Haneke'lere özel olarak gönderirim. Dipnot. Jakob Forstenberg Haneke, SDK PIL'in Merkez Komitesi üyesi. Ekim devrimine katılmıştır. 1937'de SSCB'de sorgulanmış, hüküm giymiş, 1956'dan sonra itibarı iade edilmiştir. Duyo Düşek, cesur ol, sakin ol, gülümse biraz. Ölüme doğru. 1907-1914. SPD liderleri Lüksemburg'un boş apartmanını onun Berlin'de bulunamadığı süre boyunca Aralık 1905'ten Eylül 1906'ya kadar yakın arkadaşı Clara Zetkin'in 22 yaşındaki oğlu Konstantin Zetkin'e devrettiler. Konstantin Lüksemburg dönüşünden sonra da orada kaldı ve Jogeis'inde bir sonraki bahar döndüğünde öğreneceği gibi onun sevgilisi oldu. 15 Nisan 1907'de August Bebel Karl Kotuski'ye, eğer Rosa Lüksemburg, yoldaşın arkadaşı artık Berlin'de kalıp onun apartmanında yaşayacaksa, Kostya'nın da orada kalması yakışık almaz diye yazacaktı. Dipnot, August Bebels, Mit Kral Kortuski, yayını hazırlayan Karl Kortuski, Azon van Kornum, NV 71, sayfa 184. Jogeis Berlin'de kaldı ama Lüksemburg'un apartmanında yaşamadı. Lüksemburg'un Zetkin'le olan aşk macerası hiçbir zaman onu Jogeis'e bağlayan zihinsel beraberlik ve yoğun yakınlık düzeyine varamadı. Ama Zetkin'in yanında Lüksemburg sevilen, beğenilen, tapılan kadındı. Uzun zamandır özlemini duyduğu bir şey yaşıyordu. Yıllar önce Jogeis'e erkeklerin birlikte yaşadıkları kadınları görüyorum diye yazmıştı. Onlara nasıl taptıklarını, nasıl boyun eğdiklerini ve aklımda hep senin bana nasıl davrandığın var. 35. mektup. Bundan böyle birkaç yıl Lüksemburg'un mektuplarının alıcısı Zetkin olacaktı. Bu mektuplar bir anlamda o sıralar Jogeis'e yazmakta olduklarından çok daha içten, çok daha senli benliydi. Jogeis, SDK PIL'in Merkez Komitesi üyesi Lüksemburg'un muhakeme gücünü değilse bile yetkisini hiçbir zaman sorgulamadığı parti lideri olarak kaldı. Ne Zetkin ne de bir başkası onun Lüksemburg'un hayatında oynadığı rolü devralabildi. Jogeis, Lüksemburg'un zihinsel ve siyasal alter egosuydu. Jogeis Berlin'e döndüğünde Steglitz'te küçük bir otele yerleşmekle birlikte ne Lüksemburg'un apartmanın anahtarlarını geri vermeye yanaştı ne de ondan tümüyle vazgeçmeye. Dramatik sahneler yaşandı. Jogeis Lüksemburg'u ve sevgilisini öldürmekle tehdit etti. Lüksemburg bir tabanca edinmek gereğini duydu. Ama gene de ayrılmalarından bir yıl sonra 1908'de Lüksemburg'un Konstantin Zetkin'e yazdığı gibi Jogeis gündüzleri onun apartmanında çalışıyor, geceleri oteline dönüyordu. Yıllardır birlikte oluşturdukları kitaplık Lüksemburg'un apartmanındaydı. Bunu bahane eden Yogyes artık apartmana sık sık uğrayan, istenmeyen konuktu. 75. mektup. 2 yıllık bir aradan sonra yeniden başlayan yazışmalarında Lüksemburg bir zamanlar paylaştıkları evden otel odasındaki Yogyes'e hitapsız, imzasız mektuplar göndermeye başladı. 2 yıl boyunca mesafeli, kişi zamirlerini kullanmamak için özel özen gösterilmiş mektuplar yazdı. Söz gelimi Yogyes'in kardeşinden söz ederken, senin dememek için kardeş diyor, Yogyes'e sen diye hitap etmemek için Steglitz bilmelidir ki türünden tümceler kuruyordu. Bir süre sonra ona siz demeye, 5 yıl kadar sonra da sevgili yoldaş anlamına gelebilecek Moi Drodzi diye hitap etmeye başladı. Ancak 1913'ten sonra mektuplarını yeniden Rosa diye imzaladı. Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin 1907 Mayıs'ında Londra'da yapılan 5. Kongresinde olduğu gibi siyasal görevleri nedeniyle karşılaşıyorlarsa da Lüksemburg Yogyes'le kişisel temas kurmamaya özen gösteriyordu. Onun beklenmedik ziyaretlerine bir son verebilmek için uzun süre başka bir apartman aradı ve 1911'de Fried News stüdyoya taşındı. Yogyes'in parti sorunlarını görüşmek üzere yeni apartmanına gelmesine izin vermesi için aradan daha bir 3 yıl geçecekti. 1909'dan sonra Yogyes'e yazdığı kısa notların yanı sıra gönderdiği mektuplarda ona olan bağımlılığı, gereksinimi, bir zamanlar yaşadıkları yakınlık satır aralarında okunur. Lüksemburg bu mektuplarında sürekli olarak baş ağrısından, sinirsel yorgunluktan, ruhsal bunalımdan yakınır. Yalnızlığını gizlemeye gerek duymaz ama bunlar olguların dile getirilişidir. Onu geri kazanmak gibi bir amaç taşımaz. Eskiden olduğu gibi Yogyes'in kendi çalışmalarına ilişkin görüşlerini öğrenmek ister ve o da her zamanki gibi eleştirilerini, yergilerini hiç esirgemez. Para bir sorun olmaya devam eder. Lüksemburg artık Yogyes'ten değil, partiden 91. mektup para istemektedir. Yani sözcüklere yüklenen yeni anlamlar dışında değişen bir şey yoktur. 1907 Ekim'inden sonra SPD'nin parti merkez okulunda ekonomi politik dersleri vermeye başlayan Lüksemburg'un geliri gazetecilikten kazandıklarıyla birlikte hiç de küçümsenecek gibi değildi. Ama para hesabı sanatını hiçbir zaman öğrenemeyecekti, aldırdığı da yoktu. 1907'de şiddete teşvik suçundan, yani Almanları Rus devrimci proletaryası örneğini izlemeye davetten 2 ay hapis yattı. 1908-1914 yılları ise ırkçı ve uluslararası mücadelelerin parçaladığı bugünkü dünyamıza ilişkin bir ileri görüşlük örneği olan Özellik ve Ulusal Sorun adlı yazısı ile Sermaye Birikimi ve Ekonomi Politiğine Giriş ölümünden sonra 1925'te yayınlanmıştır adlı kitapları üzerinde çalışarak geçirdi. Toplantılara, açık oturumlara, konferanslara katıldı, düzinelerle konuşma yaptı. Kaçınılmaz bir savaşa yol açacağını düşündüğü ve çok acil bir tehlike olarak gördüğü militarizmi yeren 200'e aşkın makale ve broşür yayınladı. 1914 Şubat'ında halkı başkaldırıya teşvik suçundan yargılandı. Eğer Fransız kardeşlerimize ve öteki kardeşlerimize karşı o öldürücü silahları kuşanacağımızı sanıyorlarsa yanılıyorlar. Hep birlikte hayır diye bağırıyoruz. Frankfurt am Main'deki duruşmada kendini savunurken onu suçlayanları halkı kendi savaşı olmayan bir savaşa katılmaya zorlamakla, insan haklarını çiğnemekle suçladı. Bir hitabet şaheseri olan konuşmasında duruşma salonunu bir sosyalizm mitingine dönüştürdü. Sözlerini bitirirken kaçma olasılığına karşı tutuklanmasını talep eden savcıya dönerek "Efendim," dedi, "bense sizin kaçacağınıza inanıyorum. Sosyal demokratlar kaçmaz. Sosyal demokratlar eylemlerinin yanı başında durur ve sizin kararlarınıza kahkahayla güler." Bazı Almanlar bir Waterland bile olmayan bu köksüz yabancının Alman ordusuna hakaret etmesini, bu kadının terbiyesizliklerine, böylesine göz yumulmasını anlamakta güçlük çekiyorlardı. Ama Lüksemburg'un savaş karşıtı söylevleri bütün Almanya'da yankılanmaktaydı. Arada sesi Sosyalist Enternasyonel'in eli kolu bağlı kongrelerinde de duyuluyordu. 1914'ten bu kez Berlin'de Prusya Savaş Bakanı General Falkenhayn, onun hakkında orduyu askerlere kötü davranmakla suçlamaktan kovuşturma açtırdı. Duruşma, Lüksemburg'un en büyük zaferlerinden birine dönüştü gene. Bini aşkın er, onun lehine tanıklık yapmak üzere duruşma salonunu doldurdu. Yogeza yazdıklarından bugüne kalan son sözleri de bu duruşmaya ilişkindir. Yarın her şey biter bitmez sana kararı telefonda bildiririm ama gecikebilir. 72. Mektup Berlin 6 ya da 7 Haziran 1908. Eğer yazı vesaire konusunda görüşmek gerçekten kaçınılmazsa ancak yarın olabilir çünkü salı ya da çarşamba kız kardeşimle deniz kenarına gidiyoruz. Sosyal Demokrat dergisinin gelecek sayısı için özellik yazısını oradan gönderirim. Dipnot, Sosyal Demokrat dergi, SDK Pil'in kuramsal yazılara yer veren yayın organı. Başyazı konusunda söz veremem, başka bir çözüm bulunamıyorsa özellik başyazı olarak kullanılabilir. Ledobora yazdım. 73. Mektup, Berlin, yaklaşık olarak 12 Haziran 1908. Banka hesabında ne kadar olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktu. Dolayısıyla bakiyeyi çekmek mümkün olmadı. Ya hesap cüzdanını ya da gönderdikleri en son bakiye bildirgesini imzalanmış olarak Yogez tarafından götürmek gerekiyor. Yazıya hiçbir şey ekleyemedim. Bu da bir önceki gibi süprüntüydü. Yırtıp attım. 74. Mektup Berlin Nisan 1909 Radek eleştiriyi gönderdi. Dipnot Karol Sobelson, takma adı Radek, 1885-1939 Polonyalı devrimci, SDK Pil ve Rusya'da Tüm Sendikalar Komünist Partisi üyesi. Çok başarılı bir gazeteci ve devrimin en renkli kişilerinden. SSCB'de Polonyalı komünistlere karşı girişilen tasfiye hareketi sırasında yok olmuştur. Yarın pazar sana geri göndereceğim. Acemi erlere ilişkin bildirge yazamıyorum. Popüler palavra yazmam mümkün değil. İki gün boş yere debelendim. Yazmak istemiyorum diye değil, düpedüz yazamıyorum. 75. Mektup Berlin, Eylül 1909 Dünkü konuşma sinirlerimi öylesine bozdu ki, yarı gece uykusuz geçirdim. Bugün bile çalışabilecek durumda değilim. Binlerce kez olduğu gibi benimle iş konuşmalarının yazılı olarak yapılmasını, evimde huzurumun bozulmamasını istirham ediyorum. Dipnot SDK Pil'in Merkez Komitesi üyesi olarak Yogez, parti hiyerarşisi içinde Lüksemburg'un üstüydü. Lüksemburg, L hareketinde faal olarak çalışmayı ve partinin yayın organlarına yazı yazmayı sürdürüyordu. Öteki odaya ihtiyacım yok, kapısını bile açmıyorum. Dipnot, bir zamanlar paylaştıkları katın anahtarlarını geri vermeyen Yogez, öteki odayı gündüzleri çalışma odası olarak kullanıyor, yalnızca akşamları buradan ayrılıyordu. Kitapları ve giysileri de eski odasındaydı. Ayrıca eski adresine gönderilen mektup ve gazeteleri almak için de arada uğramaktaydı. Benimle kalan olursa o odayı kullanmamak için kendi odamda yatırıyorum. Ama kendi apartmanımda evimdeymişim gibi hareket edebilmeliyim. Ben istemişim, istememişim, aldırmadan dileyenin girip çıktığı bir otel odasında yaşıyor gibi olmamalıyım. Bu çekişmeleri artık dayanamıyorum. Bir son verilmesini kaç kez rica ettim. Bütün yaz boyunca salt evden uzak olayım diye oradan oraya taşındım. Ve şimdi her şey yeni baştan başlıyor. Yaz boyunca mektuplar, Yogez'e gelen mektuplar, benim aracılığıma gerek duyulmadan yerlerine vardılar. Şimdi ise hepsi yeniden benim adresime yollanıyor. Nedense gazetelerde her hafta gelinip alınıyor. Bu böyle süremez. Sosyal Demokrat dergi için ve Kızıl Bayrak için elimden geleni yapıyorum. Eğer gerekliyse yayın yöneticiliğini üstlenmeye de hazırım. Ama evim kendime ait olmalı. Başka bir yolu yoksa, salt otelde değil de kendi evimde olabilmek için bütün apartmanı hizmetçiyle birlikte devredip eşyalı bir oda kiralamayı yeğlerim. Bunun böyle sürüp sürmeyeceğine ilişkin bir cevap bekliyorum. Çünkü kendimi ne yapacağımı bilmek zorundayım. 76. Mektup Berlin, yaklaşık olarak 15 Kasım 1909 Kardeşten, Yogez'in kardeşinden gelen mektubu ilişikte gönderiyorum. Mektupla birlikte Deutsche Bank'ın 107 marklık bir çeki geldi. Dipnot Vilno'daki aile işini yönetmekte olan Pavel Yogez, Leo Yogez'e düşen payı genellikle Yogez'in izini belli etmemek kaygısıyla Maximilian Lüksemburg aracılığıyla göndermekteydi. Munio da bu parayı kız kardeşine iletiyordu. Lüksemburg'un Yogez'in mali işlerine karışması bundan kaynaklanmaktadır. Banka çeki ancak bugün bozdu. 100 frankını gönderiyorum. 25 mark 40 pf'yi dönüşüne kadar burada tutuyorum. Henüz hiçbir müsvedde gelmedi. Möhring geri çevirdi. Kotuski'den ayın 22'sinde Warworth'ta çıkacak olan yazısını bize vermesini istedim. Bu günlerin birinde yazmaya söz verdi. Sağlığı el verirse. Kendini pek iyi hissetmiyor. Sosyal Demokrat dergi birkaç gün önce geldi. Munio, Maximilian Luxemburg, abiye, Yogesin abisine çekin alındığını daha fazla göndermesini bildirmiş. Para havalesinin gerçekleştirilme biçimi gereği nedeniyle 100 frankın alındığına ilişkin bir makbuz rica edeceğim. Not: Yogues 100 frankı almayı reddeder ve ilişikteki cevabı verir. Yogues'in bu notu ve bir sonraki mektuba ilişkin notu, Luxemburg bu kağıtların arkasına yazıp geri gönderdiği için bugüne dek kalmıştır. Yogues, Luxemburg'un bütün yazılı metinlerini büyük bir özenle saklamıştır. Bu denli ısrar etmek zorunda kaldığım için üzgünüm. Ancak bir yanlışlık olduğu ya da belki Munio'nun parayı geri gönderemediği, dipnot, Yogues Munio'ya borç verdiği bir paradan söz etmektedir. Ve sizin, dipnot, ayrılmadan önce birbirlerine her zaman sen diyen Luxemburg ve Yogues, ayrıldıktan sonra dramatik bir dönüşümle ya hiç kimlik zamiri kullanmamakta ya da Yogues'in burada yaptığı gibi ikinci tekil şahsı kullanmaktadırlar. Not, Yogues'in mektubunun arkasına Luxemburg cevap yazmıştır. 77. mektup. Onun adına göndermekte olduğunuz gibi bir izlenim içindeyim. Böyle bir şeye kesinlikle karşıyım çünkü Munio'nun benim dostum olduğu kanısındayım. Ve herhangi bir başka dost gibi parayı zamanında gönderememesi hiçbir biçimde akrabalarını bağlamamalıdır. Emin olamadığım için paraya dokunmamayı ve ilişikte geri göndermeyi uygun görüyorum. 77. mektup. Berlin, yaklaşık olarak 20 Kasım 1909. Neler olup bittiğini anlayamıyorum. Eğer paranızı istemiyorsanız lütfen Munio'ya geri gönderiniz. Ben kendisine parayı aldığımı ve gönderdiğimi bildirdim. Gerisi beni ilgilendirmez. Şunu belirteyim ki Munio'ya yazmanız halinde ben bir zamanlar kendisine paraya ihtiyacınız olduğunu söylemek cüretinde bulunduğumdan o da şimdi göndermiş olabilir. Not: Yogues yanıtlar. O halde lütfen makbuzu geri gönderir misiniz? Not: Yogues'in notunun arkasına Luxemburg şöyle yazar: Çöp kutularında makbuz arayamam. Lütfen Munio ile temas kurunuz ve beni artık rahat bırakınız. 78. mektup. Berlin, Nisan sonu 1910. Bugün Trotski ziyaretime geldi. Uzun uzun Rus sorunlarından söz etti. Varski'nin Bolşevikleri destekliyor olmasından yakındı. Selamlarını ve Innocenti, dipnot, Joseph F. Dubrovinsky, takma adı Innocenti, Rus devrimcisi. Innocenti'den Joseph'i göreceğine, dipnot, Felix Dzierniski, takma adı Joseph, 1877-1926 Polonyalı devrimci, SDKP'nin Merkez Komitesi üyesi, Ekim devriminin örgütleyicilerinden, Polonyalılar arasında Lenin'in en önde gelen destekleyicilerinden. Çeka, karşı devrim ve sabotaja karşı olağanüstü komisyon başkanı. Radek'e göre Luxemburg, Dzierniski'nin bu görevi kabul etmesine üzülmüş, 1918'de haberi duyduğunda terör karşısında hiç yenik düşmedik ki neden şimdi ona gerek duyalım demiştir. J.P. Netty, Rosa Luxemburg, Londra Oxford Üniversitesi, baskı 1966, cilt 2, sayfa 731. İlişkin bir mesaj iletmemi istedi. Innocenti'nin zaten işi sağlama bağlamak için bunu doğrudan hallettiğini Trotski'ye söyledim. 79. mektup. Berlin, 29 Nisan 1910. Polonya'dan Basia adında biri bugün buraya geldi. Dipnot: Barbara Sispiro, SDKP'li ve daha sonra Polonya Komünist Partisi, ardından Sovyetler Birliği'nde tüm sendikalar Komünist Partisi B üyesi. Onu çorbaya çözümlenemeyen bir kod adı gönderdim. Eğer onunla temasa geçirmesi mümkün olabilecekse, çorbaya ne zaman ve nerede bulunması gerektiğine ilişkin bir mesaj bırakmalı. Bana pek aklı başında değilmiş gibi geldi. Yarın ve pazar mektup gelecek olursa, İda hizmetçi onları derhal iletecektir. Ben pazartesi evde olacağım. 80. mektup. Berlin, yaklaşık olarak 18 Temmuz 1910. Vin'in şiirini geri gönderiyorum. Evet, çok güzel. Bütün sayfa dizilinceye kadar beklemeye gerek yok. Bir gazetenin İngiliz şairleri gibi düzenli bir biçimde kırpılmış ve simetrik olması gerektiğine inanmıyorum. Biraz yabanıl olmalı. Bakımsız bir bahçe gibi. Yaşamın yürek çırpıntıları duyulmalı. genç yeteneklerin pırıltıları görülmeli diye düşünüyorum. 81. mektup. Aşi, İsviçre, 1 ya da 2 Ağustos 1910. Bir rica. Krakus'un derhal birkaç yeni lehçe roman göndermesini sağlayınız. Dipnot. Henrik Stein, takma adı Krakus SDK Pil üyesi, Polonya Komünist Partisi ve daha sonra Sovyetler Birliği'ndeki tüm sendikalar Komünist Partisi B üyesi, gazeteci ve edebiyat eleştirmeni. Tek bir edebi kitabım yok. Tribün için eleştirisi yaptığı kitaplar vesaire. Not, 3 Ağustos 1910'da Yogyes Berlin'den Krakow'daki F. Diyarniski'ye şöyle yazacaktı. Lütfen Gumplowicz Kütüphanesi'nden birkaç edebi yapıt, hangileri olduğunu sana söylerim, alıp İsviçre'ye Rose'ye gönderir misin? Masrafları kuşkusuz ben karşılayacağım. 82. mektup. Aşi, İsviçre. 5 Ağustos 1910. Burada düğüm olup kaldım. Warworth yazımı geri çevirdi. Çok önemli bir yazı. Baden, sosyal demokratları konusunda Neuzeit Mehring'e verdiğim ölümcül cevabı basmayı reddediyor. No 44. Birincisini Dortmund'er, ikincisini Leipzig'e gönderdim. Bilmem basarlar mı? Dortmund'da Heinrich tatile çıkmış. Ötekiler zaten yüreksizdir. Lenş'e gelince hiç güvenilmez. Biraz önce 45. sayı elime geçti. Kutuski'nin cevabı, dipnot, Lüksemburg'un Kutuski'yi ve ardından bütün SPD yönetimini devrim için çalışacak yerde devrim üzerine ahkam kesmekle suçlaması üzerine ikisinin arasındaki 12 yıllık dayanışma ve dostluk bitti. Teori ve Pratik adlı yazısında Lüksemburg Engels'ten yaptığı alıntılarla Kutuski'yi Marx'ın ve Engels'in kuramlarını çarpıtmakla suçlamıştı. Kutuski karşılığında Lüksemburg'u Engels'den yaptığı alıntıları çarpıtmakla suçladı. Lüksemburg'un Düzeltme adlı yazısı 19 Ağustos 1910 tarihli Nözet'te çıkmıştır. Kısırılmış yılan gibi kıvırtıyor. Hiç olmazsa çarpıtılmış alıntı suçlamasına bir açıklık getirmek için tekrar yazacağım. Ama Kutuski büyük bir olasılıkla gene geri çevirecektir. Ben uzakta olduğum sürece kendini güvencede hissediyor. Hem zaten kaybedecek bir şey de yok. Toplum için gerekli malzeme daha gelmedi. Neden? 83. mektup. Magdeburg ya da Berlin, Cuma gecesi 23 Eylül 1910. Mektup elime geçti. Dayak yemiş köpek gibiyim. Galiba büyük bir yenilgiye uğradım. Dipnot, Lüksemburg, Magdeburg'daki SPD kongresinde evrensel oy hakkı tartışmasından söz etmektedir. Hiçbir şey anlatacak halim yok. Lütfen Warworth'taki raporu okuyun ve cumartesi yani yarın Freidnu'ya, Lüksemburg'un apartmanına gelin. Ama 17'den önce, çünkü erken yatmak istiyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Önergenin diğer imzalayanları azınlıkta kalacakları korkusuyla beni önergeyi geri çekmeye zorladılar. Dipnot, Lüksemburg evrensel oy hakkı mücadelesinde genel grevin bir silah olarak kullanılmasına ilişkin bir önerge getirmiş. Bu önergeye SPD'nin sağ kanadı karşı çıkmıştı. Önerge oya sunulmadan geri alınmıştır. Bütün bu olup bitenlerin nasıl bir izlenim uyandırdığını merak ediyorum. Gerisini ben kendim anlatırım. Gene de önceden söyleyeyim, bedensel olarak bittim. 2-3 gün çalışmam söz konusu olamaz. Düşünemiyorum, uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. Ayın birindeki metal işçileri toplantısındaki önemli konuşmayı nasıl hazırlayacağım benim için bir bilmece. Önümüzdeki 2 aylık enerji ve sağlığımı parti kongresinde harcadım. O halde bekliyorum. Saat 5'te, lütfen daha geç değil. Zaten geç yatıyorum.